أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün 7 Şubat 2012 Abdülaziz hocamız Umre seyahatinde olduğu için bugünkü sohbeti birlikte yapacağız. Cenab-ı Hak'tan bu sohbetimizi verimli, bereketli ve hayırlara vesile kılmasını niyaz ediyoruz. Geçen haftaki hocamızın sohbetinde sadaka konusu üzerinde duruldu. İnfak ve sadakanın önemi anlatıldı. Ve özellikle sadaka ile infak ile faiz arasında kısa bir karşılaştırma yapıldı. Bu derste de mümkün mertebe aynı konular üzerinde duracağız. Ekranda da sanıyorum görebiliyorsunuz, dersimizin akışını şöyle düzenledik. Birinci olarak insan ve iktisadi hayat, ekonomik hayat üzerinde kısaca durmaya çalışacağız. İkinci olarak bununla ilintili insan ve din. Üçüncü olarak İslam dininin gönderiliş amacı. Dördüncü olarak İslam'ın mala verdiği önem, değer. Beşinci olarak mal edinmede temel ilkeler nelerdir? Buradan hareketle işte meşru olan mal edinme yöntemleri, tabi bunlara kısaca temas edeceğiz. Yoksa bunların her biri ayrı birer ders konusu. Batıl mal edinme yolları, buradan hareketle ticaretin temel ilkeleri ve konumuzu, sohbetimizi faiz yasağı ve faiz yasağının ihlalinin, Kur'an-ı Kerim'deki Allah Teala'nın faiz yasağına uyulmamasının bugünkü insanlığın karşılaştığı ekonomik krizler üzerinde durup sohbetimizi bitireceğiz inşallah. Malumunuz Bakara suresi, yani Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresinin 21. ayeti. Ellerinizde Kur'an-ı Kerimler var. Belki biraz hızlı gidebilirim ama ekranda nasıl olsa numaralarını görüyorsunuz, ayet numaralarını. Bakara suresi 21. ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor. Estaûzu billah. Ya eyyühennâsü tekû rabbekümüllezî halakaküm vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Ya eyyühennâsü ubudû rabbekum ellezî halakaküm vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Ey insanlar! Rabbinize kul olun. Kulluğu sadece Rabbinize yapın. O Rab ki halakaküm vellezine min kabliküm. Sizi de sizden öncekilerini de yarattı. Umulur ki bu kulluğu yapar da korunursunuz. Ve işte o Rab ki devam ediyor ikinci ayette اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشَ Yeryüzünü sizin için bir döşek yaptı. وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ Gökyüzünü bir tavan yaptı. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Semadan su indirdi. فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ ve o su ile yeryüzünden her türlü ürünleri çıkarttı. Ne diye? Rizkan leküm. Size rızık olsun diye gökten su indirdi, yerden rızıklar çıkardı. Fela tecaalû lillâhi endâden ve entüm te'lemûn. Siz bunu, bu işin böyle olduğunu bildiğiniz halde bile bile Allah'a başka endadlar, başka ortaklar koşmayın. Başka ortaklar kabul etmeyin. Ve yine Araf suresinin 10. ayetinde yine konumuzla ilgili olarak وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْاَرْضِ sizi yeryüzüne yerleştirdik. وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشِ ve o yeryüzünde yaşayabileceğiniz, sizin yaşamanıza, hayat sürmenize yarayacak şeyleri kıldık, yarattık. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ne de az şükrediyorsunuz. Kadrini, kıymetini bilmiyorsunuz bu kadar nimetin, bu kadar ikramın. Buraya kadar ki okumuş olduğumuz ayeti kerimelerde Yüce Allah genel olarak insanoğlunu yarattığını, insanoğlunun ancak ve ancak kendisine kulluk etmesinin gerekli olduğunu, fakat konumuzla ilgili tarafına baktığımız zaman insanoğlunu yeryüzüne yerleştirdiğini ve yeryüzünde de insanoğlunun hayatını sürdürebilmesi için her türlü imkanı, rızkı yarattığını Yüce Allah bize buyurdu. Şimdi biraz daha somutlaştırıyor Yüce Allah bu bölümde. Hani Adem Aleyhisselam'ın kıssası var ya, Adem Aleyhisselam'ın kıssasını konumuz açısından bu gözle okuduğumuz zaman az önceki o genel ilkeleri, genel prensipleri biraz daha somutlaştırıp Adem Aleyhisselam üzerinden bizlere örnekle anlattığını görüyoruz. Ne diyor Yüce Allah? Estaûzu billah ve kulna ya Adem üskün ente ve zevcüke el cennete. Biz dedik ki ey Adem, sen ve eşin şu bahçeye yerleşin. Ve kula minha ragadan haythu şi'tuma. Oradan dilediğiniz yerden dilediğiniz kadar yiyin. Bakın hemen Allah Teala yerleştiriyor bir dünya diyelim, bir yere insanoğlunu yerleştirdiği an, çünkü hayatını insan sürdürebilmesi için önce yemesi lazım ve yiyiniz diyor Cenab-ı Allah. Ama imtihan da var. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ fakat şu ağaca da yaklaşmayın. Eğer yaklaşırsanız yanlış yapanlardan olursunuz. Tabii Yüce Allah her türlü rızkı insanoğluna ikram ettiğini söylüyor. Ama aynı zamanda da hani Mülk suresinin 2. ayeti nasıldı? Mülk'ün 2. ayeti. Tebarekellezi biyadihil mülk ve ala kulli şeyin kadir. Ellezi halakal mevte vel hayate لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Allah Teala yaratılışın, yani insanoğlunu yaratmasının temel sırrını veya esprisini de o ayeti kerimede bizlere bildiriyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ yani hayatı ve ölümü yarattı ki لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا hanginizin daha güzel amel yapacağını tespit etsin, imtihan etsin diye. Dolayısıyla bu imtihan da bakın dikkat edersek Adem ve Havva annemizle başlıyor. Yani bir imtihan hiç, yani yese ne olur, yemese ne olur o ağaçtan. Ama imtihan orada başlıyor. Fakat yine biz konumuza dönersek, iktisadi hayat Adem ve Havva ile başlıyor. Yani yeme içme meselesi. Çünkü iktisat nedir? İktisadı nasıl tanımlıyorlar? Var mı iktisatçı? İçimizde iktisatçı vardı. Nuri Bey, nasıl tanımlıyorlar iktisadı? İktisat mevcut kaynakların en güzel, en verimli şekilde nasıl değerlendirilebileceğini ele alan, inceleyen bilim dalı. Bilim. Peki mevcut kaynaklar birinci olarak nerelerde harcanıyor? Yeme içmede, başlangıçta yeme içmede kullanılıyor. Dolayısıyla iktisadın da birinci meselesi insanoğlu nasıl doyar? Dolayısıyla hayatını nasıl sürdürebilir? İşte yine Cenab-ı Allah Adem babamız ve Havva annemizin kıssasını devam ederken فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِ. Fakat şeytan rahat durmadı. Onların ayağını kaydırdı. فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِ. O bulundukları o cennetten, o bahçeden onları çıkardı. وَقُلْنَا biz de dedik ki, Yüce Allah buyuruyor, اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ. İniniz oradan, birbirlerinizin düşmanı olarak oradan ininiz. Ama asıl konumuz وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ اِلَاح۪ينَ. Orada, o yeryüzünde belli bir süre yaşayacaksınız. Yaşayacaksınız ve meta'un ve de orada meta'lanacaksınız ilahin size tanınan süre içerisinde. Dolayısıyla bakınız Adem Aleyhisselam'ı o bahçe, o cennete yerleştirirken de ekonomik olarak oradan yiyin için buyurdu. Yeryüzüne oradan çıkarırken, gönderirken de orada belli bir süre yaşayacaksınız ve oradan meta'lanacaksınız diye buyuruyor Yüce Allah. Yine aynı benzer ayet A'raf suresinde kâle ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Allah Teala Adem ve Havva annemize buyurdu ki oradan ininiz. وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ اِلَى حِينٍ. O yeryüzünde belli bir süre yaşayacaksınız. Oraya yerleşip, orada istikrar edip, orada kalıp yaşayacaksınız. Ve oradan da meta alınacaksınız. Ve قَالَ ف۪يهَا تَحْيَوْنَ. Orada yaşayacaksınız. Hayatın birinci şartı nedir? Yemektir, içmektir, havayı teneffüs etmektir. Ve fiha temutune ve orada öleceksiniz. Ve minha tuhracun ve tekrar o topraktan diriltileceksiniz, çıkarılacaksınız. Şimdi bütün bu ayeti kerimeler birinci olarak Yüce Allah, ey insanlar, sizi ben yarattım. Gökten su indirdim, yerden rızık çıkardım. Onlardan hayatınızı sürdürebilirsiniz diye buyurdu. İkinci olarak bunu biraz daha somutlaştırarak Adem ve Havva örneğinden bizlere bildirdi. Şimdi ya Rabbi, yeryüzüne bizi yarattın, her türlü rızkı verdin. De, bizi bu rızıklardan, bu metalanırken, bu imkanlardan bizi bağlayan, bizi sınırlayan, uymamız gereken bir takım ilkeler, prensipler de vaaz ettin mi diye bir soru aklımıza geldiği zaman Yüce Allah bunu zaten Adem Aleyhisselam'a ve Havva annemize söylüyor. Diyor ki قُلْنَهْ بِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا Oraya ininiz. فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Yani Adem ve Havva annemize, Adem babamıza ve Havva annemize yeryüzüne gönderdiği an bir dini de göndereceğini Yüce Allah hemen haber veriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de de bize bir din gönderildiğini Adem'le birlikte bize haber veriyor. Yeryüzüne gidin. Fakat ben size bir din, bir hidayet göndereceğim. Femen tebi'a hüdaya, her kim ki benim göndereceğim o hidayete, o dine tabi olursa, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlara ne bir korku, ne de bir hüzünlenme olmayacaktır. Ama وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Fakat bizim ayetlerimizi görmezlikten gelir ve ayetlere karşı yalancı bir tavır takınırlarsa, takınanlara gelince, اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Onlar da orada ebedi olarak, orada kalıcı olarak onlar cehennem ashabıdırlar. Cehennemin dostlarıdırlar. Cehennemin arkadaşlarıdırlar. Yani Yüce Allah Adem Aleyhisselam'dan bahsederken bu prensipleri bildiriyor. Peki ya Rabbi ne gönderdin? Göndereceğim dedin ya. Hidayet göndereceğini söylüyorsun Adem ve Havva'ya. Ne gönderdin? Evet. İnned dîne indellâhil İslam. Allah Teala işte o hidayet olarak İslam'ı gönderdi. Ve bu İslam'ın şu Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi ile el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dina. Maide 3. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu Kur'an-ı Kerim nazil olduğunda, ki ne zaman nazil olmuştu tarih olarak? 610'dan 600 kaç? 632-3 633 diyelim. Yani o süre içerisinde, o tarih miladi 610-632 yılları içerisinde bu Kur'an-ı Kerim nazil olmuş idi. İşte bu Kur'an-ı Kerim nazil olurken Yüce Allah buyuruyor ki el yevme, yani 600, yani nasıl diyelim, 7. asrın başı, 7. asrın başında ekmeltu leküm dinekum, sizin için dininizi tamamladım. Varadi ve etmemtu aleyküm nimeti ve nimetimi tamamladım. Varaditu lekumul islame dina ve İslam'ı da din olarak seçti. Ya Rabbi, peki Hristiyanlığı, Yahudiliği veya Budizmi veya başka herhangi bir dini seçer isek ne olur? Olmaz. Neden olmaz? Ve men yebtagi gayral islami dinen felen yukbel emin. Hani vardı ya efendim, şuna inanan, şu kadarına inanan, ahirete inanan veya şöyle inanan da kıyıcığından Müslümandır, azıcık Müslümandır. Hayır. Hayır. Allah Teala buyuruyor ki ve men yebtagi gayral islami dinen felen yukbel emin. Her kim ki İslam'dan başka herhangi bir şeyi din olarak seçerse asla kabul edilmez. Kabul edilmezse ne olur? وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ O kişi ahirette kaybedenlerden olur, hüsrana uğrayanlardan olur. Dolayısıyla Allah Teala peki bu dinin sadece efendim inanç esasları, itikat esasları, işte namaz, oruç, hac bunlardan mı oluşuyor? Yok, hayır. Din dediğimiz zaman insanın, Müslümanın hayatının her safhasını ilgilendiren hükümler ihtiva ediyor. İşte bu açıdan konumuza baktığımız zaman iktisadi alanla ilgili de çok sayıda hükümler içeriyor. Neden? Az önce ne demişti Yüce Allah? Adem Aleyhisselam'ı gönderdi, insanoğlunu yeryüzüne gönderdi. Eğer din göndereceğim, eğer o dine uyarsanız فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Hüzün yok, üzünlenme yok. Ama iktisadi anlamda birisi birinin malını çalar, biri işte faizcilik yapar, rüşvet olur, haksızlık olur, kıtlık olursa insanlar üzülmez mi? Üzülür. İşte savaşlar olur, insanlar malı için, ülkesi için birbirini kırdığı zaman hiç mi korku olmuyor, hüzünlenme olmuyor? Oluyor. İşte Allah Teala insanları hüzünlendiren, korkutan, bu dünyada ve dolayısıyla ahirette mutsuz eden ekonomik hayatla ilgili de prensipleri koyuyor ki sadece diğer alanlarda değil, bu alanda da insan gibi yaşayabilsin insanoğlu bu dünya üzerinde. Dolayısıyla din bugün için, bugünkü ders için din derken sadece iktisadi alanla ilgili bölümleri, o bölüme odaklanalım. Bunları düşünelim. İşte bu açıdan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine baktığımız zaman, hani şimdi bilgisayarlar var ya, işte bakın böyle güzel yakışıklı şeyler yapılıyor bilgisayarlarla. Bilgisayarda istediğiniz şekilde şemalar, ne bileyim matematiksel, geometrik şekiller yapabiliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ve bu ayetlerin hayata tatbikinden ibaret olan Peygamberimizin hadislerini şöyle bir doldursak, bilgisayara yüklesek ve bir de bir program yapsak. Desek ki bu programda her bir ayet ve her bir hadis öyle ayarlayalım ki tuşa bastığımız an ilgi alanlarda toplansın. Kümeler halinde toplansın desek şöyle bir gruplanma ortaya çıkar. Yani kısaca Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin hemen hemen tümü temelde şu beş şeyi sağlamak üzere, bu beş konuyla ilgili olarak gelmişlerdir. Bunlardan birincisi insanoğlunun canının korunmasıyla ilgili. Bir diğeri aklın korunmasıyla ilgili bilgileri, tavsiyeleri, emirleri, yasakları içerir. Bir diğeri dinle ilgili, dinin korunmasıyla ilgili ayetler, hadisler vardır. Bir diğeri neslin korunması. Çünkü nesil olmadan ne din olur, ne iktisat olur, ne askeriye olur, ne hiçbir şey olmaz. Nesil bozulduğu zaman her şey bozulur. Tabii bu nesil illa nüfusun çokluğu değil. Burada neslin korunmasıyla ilgili ayetler sadece nüfusun çokluğu değil, nüfusun kalitesiyle de ilgili. Ve asıl konumuzla ilgili olarak işte bir diğer grup da, bir diğer öbek de malın korunmasıyla ilgili hükümler. Mal son derece önemli. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hadislerinde son derece önemli üzerinde durulmuş alanlardan birisidir. Çünkü insanoğlu az önceki ayetlerde de gördüğümüz gibi bu yeryüzünde hayatını sürdürebilmesi için mala ihtiyaç duyacaktır. Ne gibi? Mesela işte bir defa midesini doyurması lazım. Yoksa arabaya nasıl ki mazot, benzin koymadığın zaman gitmiyorsa, mideyi de doldurmadığın zaman insan yaşayamaz. Gıda almadı mı gider. İkincisi, efendim üstünü başını giymesi lazım. Elbise lazım. Sıcaktan, soğuktan, haşerattan korunmak için. Üçüncüsü, başını sokacağı bir yer lazım. Efendim, kendini koruyabileceği düşmandan veya vahşi hayvanlardan koruyabileceği koruma aletlerine ihtiyacı vardır. İşte bütün bunlar, bugünkü iktisadi faaliyet dediğimiz zaman bütün bunlardan oluşuyor zaten iktisadi faaliyet. Yani insanların yemesiyle içmesiyle ilgili sektörler, dünya üzerindeki bütün sektörler ne oluyor? Gıda sektörü. Efendim giyim kuşamdan bahseden bu alana odaklanmış olan sektörler işte giyim veya tekstil sektörü. Efendim insanın başını sokacağı binadan bahseden inşaat sektörü. Korunmadan vesaire silah sanayi. Diğer bütün alet ve edevatlar, işte şu teknik ekipmanların falan tümü, bunlardan bir veya birkaçının veya tümünün daha iyi, daha mükemmel, daha kolay elde edilebilmesi için üretilen şeyler. Peki bütün bunlar neyle oluyor? Neyle olabilir? Mal ile olur. Mal, mal, mal. Mal olmadan olmaz. Mal olmadan hiçbir şey olmaz. Mal olmadan din de olmaz. Onu size söyleyeyim. Neyse. Devam. Peki mal nedir? Malı bakınız, bizim Mecelle malum önemli bir eserimiz. Osmanlı'nın son döneminde yazılmış olan çok önemli bir eserimiz, kitabımız. Orada diyor ki, tabu insani mail olup da vakti hacet için ittihar olunabilen şeydir ki menkule ve gayri menkule şamildir. Eğer anladıysam Osmanlı olayım. Biz bunu bugünkü ifadeyle şöyle tarif edebiliriz, şöyle ifade edebiliriz. Mal, insan ihtiyaçlarının karşılanmasına yarayan ve iktisadi değeri olan her şeye mal denir. Bugün mal dediğimiz zaman insanın herhangi bir ihtiyacını karşılayan ve kendisinde iktisadi bir değer olan her şey maldır. İşte bir insanın mesela çok güzel bir fikri olur, bir projesi olur, bir düşüncesi olur, o da maldır. Efendim sadece işte bir aletin bir yerinde böyle küçük bir işaret, bir marka vardır, o da maldır. Çünkü iktisadi değeri vardır. Efendim bir daireniz vardır, deniz manzaralıdır. Onun değeri deniz manzaralı olmayana göre farklıdır. Dolayısıyla o manzara da bir maldır. Maldır da maldır. Bu mallar gerçekten, yani insanoğlunun ihtiyaç duyduğu şeyler. İnsanoğlunun günlük hayatını, dünyadaki hayatını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu ve ihtiyaçlarını karşıladığı her şey mal kabul ediliyor. Ha, bunların içinde haram olanlar var, helal olanlar var. İşte mesela bir Müslüman için içki haramdır. Bunu gayrimüslim, İslam'a inanmayan bir insan açısından bunun bir iktisadi değeri vardır. Dolayısıyla onun açısından maldır ama bir Müslüman için o mal olamaz. Veya artık aklımıza gelebilecek diğer haram ve gelir amaçlı olarak kullanılan birçok sektör var hepimizin bildiğimiz. Kimileri bunları mal olarak kabul ediyor. Fakat bir Müslüman bunları mal olarak kabul edemez. aynen şeye benziyor. Adem Aleyhisselam'ın cennette şu ağaçtan yeme denmesine benziyor. Yani mesela domuzdan yemeyin. Ya yesek ne olur, yemesek ne olur? Efendim hani şu hastalıklar var. Varsayalım ki yok. Ama işte bir imtihan vesilesi. En önemlisi o. Müslümansan seni bağlayan bir şey var. Bundan uzak dur. Efendim gerekçesi neydi, hikmeti neydi? Onlar ayrı mesele. Yani bir insan sadece hikmetinden veya efendim bu hastalığa sebebiyet veriyormuş, onun için ben domuzu yemiyorum dese, Allah'ın emrine göre hareket etmiş olur mu? Olmaz. Dolayısıyla bizi bağlayan nedir? Allah Teala'nın emridir. Yüce Allah az önce dedik ki, mala değer veriyor, mala önem veriyor. Nisa suresi 5. ayet. وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا. Mallarınızı ki, o mallar ki sizin için bir omurga, bir ayakta durabilmenin temel sütunu olarak kılmış olduğumuz o malınızı, mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. Hani mal önemli, önemli, önemli dedik ya, Allah Teala bakın, hani dini yaşamak için de önemli dedik ya, eğer ayakta duramıyorsan sen dinini de yaşayamazsın. Gelir silindir gibi gider üzerinden. Çoluğunu, çocuğunu, neslini alır, kendi diniyle, kendi kültürüyle yetiştirir. Dolayısıyla ayakta durabilmenizin temel sütunu olan, temel direk olan maldır buyuruyor Yüce Allah. Ve dolayısıyla bunu sakın aklı ermezlere verip de malları zayi etmeyin. Bakın malı zayi etmeyi Allah Teala yasaklıyor. Bir diğer ayeti kerimelerde bakınız, Bakara 215. Yes'elûneke mâdâ yunfikûn. Ey Habibim, soruyorlar ki sana ne infak edelim? Geçen hafta bu ayetleri sanıyorum Abdülaziz hocamız okudu. Kul mâ enfaktüm min hayrin. Bakınız Allah Teala malı, infak edilen şey nedir? Maldır, paradır veya herhangi bir şeydir. Bakın bunu Yüce Allah hayır olarak, yani güzel bir şey olarak adlandırıyor. Hayır olarak adlandırıyor. Veya Bakara 180'de işte birisi öldüğü zaman arkasından bir mal bırakırsa onu şöyle şöyle taksim edin diye buyururken Yüce Allah arkadan mal demiyor, hayır bırakırsa. Bakın bırakılan malı hayır olarak Allah Teala adlandırıyor. Ya bu kadar değerli bir sıfatla Yüce Allah vasıflandırıyor malı. Ama bizde ne var? Tarihte maalesef, tarihte hatta günümüzde de bir lokma bir hırka. Efendim sen boş ver şunu bunu. Bunlar Hint düşüncesinden İslam düşüncesine sokulmuş hurafelerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk yaptığı icraat mescidi inşa etmek, Mescid-i Nebevi. İkincisi de pazarı inşa etmektir. Mescidin temelini atıyor, hemen diyor ki buradaki pazar nerede? Bakıyor ki Yahudilerin pazarı var. Diyor ki asla. Bir Müslümanlar burada alışveriş yapamazlar. Gidiyor bugünkü Cennetül Baki denen yerin oraya. Diyor ki Müslümanların pazarı bundan sonra burasıdır. Buraya gelenden, buraya mal getirenden, buradan mal alandan vergi alınmayacaktır. Yani serbest bölge ilan ediyor. Ve Yahudilerin pazarından bunalanlar da buraya akın ediyorlar. Tüccarlar. Ve Peygamber Efendimiz alternatif bir pazar oluşturuyor. Yoksa dayanamazsın. Evet. Biraz herhalde biraz. Peki mallar Kur'an-ı Kerim'de biraz hızlanacağız. Öyle anlaşılıyor. Süremiz gidiyor. Kur'an-ı Kerim'de mallarla ilgili çok sayıda ayet-i kerime var. Mesela hayvanlarla ilgili. Hayvanlardan yiyeceğimiz, sütünden içeceğimiz, etinden beslenebileceğimiz, sırtına binebileceğimiz, derisinden yararlanabileceğimiz, yani bugünkü et, gıda sektörü, bugünkü efendim deri sektörü vesaire, bütün bunların temellerini Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlere vaaz ediyor. Hayvanlarla ilgili. Bir diğeri zirai ürünlerle ilgili. İşte her türlü ürünler, her türlü ağaçlar, meyveler, tümünü Yüce Allah bizlere Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Sınai ürünler. Evet, bu çok önemli. Davud Aleyhisselam'ın sanatkarlığından, Nuh Aleyhisselam'ın gemiyi yapmasından, gemi sanatından bahsediyor Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de. Ve şu ayette de bakınız, Hadid suresi yani 50'ye diye 25. Ve enzelnel hadide fihi be'sun şedidun ve menafi'u linnas. Bunun galiba tercümesi biraz karışmış gibi. Evet. Demiri de yani yukarı bir önceki ayetin başından bakarsak lekad erselna rusulena bil beyinati, peygamberlerimizi, elçilerimizi beyinelerle, açık belgelerle gönderdik. Ve enzelna ma'humul kitabe, onlarla kitap indirdik. Vel mizane, ölçüyü indirdik. Liyekumen nasu bil kıst, insanlar ölçüyle, adaletle hayatlarını sürsünler diye. Ve enzelne ve enzelnel hadide fihi be'sun şedidun, ve demiri de indirdik ki içinde, yani kendisi çok kuvvetlidir. Çok kuvvetli, çok nasıl diyelim, dayanıklılık özelliği olan demiri de indirdik. Ve menafi'u linnas, ve o demirde insanların menfaati vardır. Yani demir derken bugünkü demirle ilgili hangi sanayi aklımıza geliyor? Bütün işte demir, çelikten, hani yerli marka otomobilden, artık her şey bununla, demirle ilgili. Dolayısıyla Yüce Allah demire vurgu yapıyor. Demirin önemine vurgu yapıyor. Silah sanayi başta bununla oluyor. Ama ne ile ilintilendirmiş demiri Yüce Allah? Peygamberlere gönderilen kitap artı ölçü, mizan ve demir. Ne alakası var diye aklımıza gelebilir yani. Kitap ne kadar önemliyse, mizan, ölçü ne kadar önemliyse, kılıç da o kadar önemli, silah da o kadar önemli. Biri olmadan diğeri olmuyor. Boşuna Allah Teala aynı ayette birlikte zikretmemiş bunları. Evet, peki bütün bu mallar dan insanoğlu faydalanabilmesi için değiş tokuş etmesi lazım. Bütün insan ihtiyaç duyduğu her malı kendisinin üretmesi mümkün değildir. Ben efendim şu slaytları üretebilirim. Fatih Hoca efendim kitabı üretebilir. Bir diğeri saati üretir, bir diğeri ceketi üretir, bir diğeri şu mikrofonu üretir, bir diğeri şu ışıkları üretir, bir diğeri elektriği üretir. Ve bu herkes kendisince bir şeyler üretir ve bu üretilenler değiştirilerek insanlar bunlardan faydalanır. İşte bunlara mal ve hizmetlerin değişimi diyoruz. Peki bu mal ve hizmetlerin değişimi ne adlandırıyor bir üst başlık olarak? Ne deriz buna? Ticaret. Evet. İşin özü bu. Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenu la ta'kulu emvalekum beynekum bil batil." Ey insanlar, aranızda mallarınızı batıl yollarla değiş tokuş ederek yemeyin. Ya ne ile ya Rabbi? İlla en tekune ticareten an teradim minküm. Karşılıklı rızaya dayalı ticaretle yiyiniz. Peki bu batıl yollar neler olabilir? Kur'an-ı Kerim'e yine baktığımız zaman çok kısaca böyle. Mesela rüşvet. Mesela hırsızlık. Mesela gasp. Dini bir araç olarak kullanmak. Dini sömürü aracı olarak kullanıp oradan menfaatlenmek. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle batıl yolla yemenin birisidir. Ölçü ve tartıda hilekarlık yaparak mal yemek, kumarcılık ve en sonunda da faizcilik. Şimdi rüşvet neden batıl? Batıl ne demek? Batıl, Türkçe olarak ne anlıyoruz batıl derken? Nasıl? Haram, yanlış. Ama siz onu ekonomik olarak düşünün. Hiç dini bir şey söyle. Ekonomik olarak. Boş. Boş demek. Boş. Boş. İçi boş. Boş yollarla yemeyin. Yani ekonomik bir değeri olmayan bir yöntemle bunu yemeyin. Ne demek? Bakınız, rüşvet. Birini aldın, sen bir şey verdin. Bu ticari bir faaliyet mi? Adama verdin, efendim adam seni bir makama atadı. Bu ticari bir faaliyet değil. Birisi bir mal aldı, o malı karşılığında ekonomik bir faaliyette bulunmaksızın aldı. Ekonomik bir ilişki olmaksızın sen malı, mal birinden diğerine aktarıldı. Veya hırsızlık aynı. Veya gasp aynı. Dini kullanmak aynı. Yani dini, diyelim ki adam gerçekten bir dini eğitim verdi, karşılığına ücret aldı. Ne yaptı? Bu boş değil. İnsanlara bilgi verdi. Ama bir diğeri de sapıttırarak, insanları yanıltarak, dini gizleyerek, dini tahrif ederek, yani hem insanları bozdu, insanların zihnini bozdu, bir bozuculuk yaptı, artı bir de para aldı. İşte batıl yolla, boş yolla para almanın yöntemlerinden birisi ve ölçüde ve tartıda hile yapmak. Ve bir diğeri de kumar. Kumara bugünkü şeyde zero sum game diyorlar. Ne diyor İngilizcesi? Zero sum game. Hadi bakalım tercüme edelim bunu. Nasıl? Ha, sıfıra sıfır elde var sıfır. Sıfır sonuçlu, ha, toplamı sıfır olan bir işlem. Kumar bu. Toplamı sıfır ama birisi trilyonları götürüyor. Düşünün ki şurada 200 kişi varız. Herkes 10'ar lira koyuyor. Herkes 10 lira koydu. Sonuçta birisi, bir kumar oynadık. Birisi aldı bütün paraları. Sonuçta hiçbir iktisadi faaliyet, ya buradan bir iktisadi faaliyet üretilmeden bir kişi paraları ceplerine koydu. Diğerleri paraları kaybetti. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Toplumsal hayat açısından, insanlık hayatı açısından hiçbir şey elde edilmedi, üretim geliştirilmedi ama birileri zengin, mal bir tarafa aktarıldı. İşte bu kumar. Yani boş. Yani boş yoldan birisi zengin oldu. Birisi para aldı. Bir diğeri faizcilik. Evet, gelelim faize. Faiz, şurada çok kısa bir şu faiz meselesini bakayım ki. Bakın. Hadi bakalım. Şimdi boş meselesi dediğimiz bu. Bir, faizle borç veren bir insan. Yanında 100 kilogramlık bir pirinç, buğday olduğunu düşünün. Karşıda bir çiftçi. Bu da gariban tarlasını ekecek, tohuma ihtiyacı var. Geliyor buradan borç istiyor, 100 kilo gönderdi. 6 ay sonra hasat ettiği zaman geri istiyor. Hasat edildi, çiftçi 1 kilo, bir tane, bir çuval buğday, pirinç neyse yanında 10 kilo da bir yavrusuyla beraber geri gönderdi. Peki bu adam, bu borç veren kişi hiçbir şeyine katlandı mı çiftçinin? Hayır. Hiçbir şeye katlanmadı. Ne riskine, ne şuna, ne buna, çalışmasına. Hiç burada böyle elense yattı. 6 ay sonra 10 kilo pirinç aldı. Aynısını bir banka olarak düşünün. Banka, faizli bir banka. Şurada da gariban, borca sıkışmış bir kişi. Bankanın 6 bin lira parası var. Burada kasada bir köşeye 6 bin dolar diyelim biz buna. Dolara benziyor, yeşil. Adam borç istedi. 6 bin doları gönderdi. Ve dedi ki, işte sana 2 ay, 5 ay müddet. 5 ay sonra 6 bin artı 2 bini geri aldı. Sen, bu taraftaki kişi, sen efendim ister çalış, ister çalışma, çalıştın, kar ettin, etmedin, şu sıkıntıya katlandın, bu sıkıntıya katlandın. Bankayı hiç bağlamıyor. Hiç ilgilendirmiyor. Ben verdiğim borcu artı faizimi bilirim diyor. Peki ticaret nedir? Ona bakalım. Şurada bir Tayland'da veya Endonezya'da veya nerede, Venedik'te mi böyle şeyler var? Evet. Gondolda ürün satan bir kişi. Şurada da bir keyfi yerinde birisi. Peşin alışveriş yapan, hani böyle tıkırında. Yaklaşıyor, buradan bir şeyler almak istiyor. Parasını çıkarttı. Parayı verdi. Karşı taraftan bir sepet muzu aldı gitti. İşte bu ticaret. Neden? Bir mal parayı verdi, başka bir malı aldı gitti. İşte bu Allah Teala'nın onayladığı bir işlem. Ha şimdi bu adam muzu götürür satar. Burada 1 lira verdiğini varsayalım. Bu muzu 2 liraya satarsa kar etmiştir. Veya bu satıcı bu 1 lirayla gider 2 sepet muz alırsa bu da kar etmiştir. Ama işte bu ticaret budur. Yani ne demek istiyoruz? Faiz veya az önceki tekrar mallara dönelim. Herhangi bir mal, yani şu veya şu veya herhangi bir mal kendi kendine dururken gelişir mi? Çalıştırmadan hiçbir şey gelişmez. Mal gelişmez. Hayvan bile olsa dersin efendim gel, bakmazsan onda kurt yer, kuş yer. O bile kendi kendine gelişmez. İlla bakacak. Ya neyle gelişir? Bir emekle birlikte mal büyür, gelişir. Bir insanın, iki insanın, yüz insanın neyse. Yani emekle mal birleştiği an mal artık büyümeye, gelişmeye başlar. Emek olmadı mı maldan bir şey olmaz. Onun için Peygamber Efendimiz buyurmuş, el-gurum, el-gunum bil-gurum. Şimdi emeğini katan bir insan, emekle bir şey yapan bir insan, %100 garanti midir o malın gelişeceği, kar edeceği? Tarlayı ekti. Veya işte bir işletmeci, bir herhangi bir sektörde bir yatırım yaptı, makinaları getirdi, bütün işçileri tuttu. Kesin mi onun kar edebileceği? Hayır. Hangi işe girişirseniz girişin, sonunda mutlaka risk var. Risk var. İşte emekle mal birleşip de o riski de içinde barındırarak gelir elde ederse işte o helal kârdır. Kâr budur. Ama sadece sen malı verdin başka birine, bu X mal da olabilir, bu X para, X miktar para da olabilir. İşte faizcilik bu. Parayı verdin birisine, al dedim Fatih Hoca bu parayı çalıştır, ben senden bir ay sonra 100 artı 10 lira istiyorum. Bakın ben hiçbir riske katlanmıyorum. Tamamen riski onun üzerine yükledim. Onun için sadece mal veya sadece emek, her ikisi de sonuçta bir gelir elde etmez. Gelir getirmez. Ortada mal ve emek birleşecek. ve artı riski de içinde barındıracak. İşte faizli sistemin insanlığa açtığı en büyük belalardan birisi bu. Geçen hafta hocamız okumuştu. Hayır, bak güzel bir şey söylediniz. Evet, risk de iktisadi değeri olan bir şeydir bugün. Fakat risk İslam hukukuna göre, İslam'a göre alıma, satıma konu edilebilecek bir şey değildir. İşte bugünkü ticari sigortacılık risk alımı satımıdır. Bugünkü vadeli işlem, döviz işlemleri, döviz ticareti, vadeli döviz ticaretleri borsalardaki risk alım satımıdır. Bugünkü faiz işte zaten risk alım satımıdır. Yani banka size 6 ay vadeyle borç verdiği zaman o riski hesaplayarak faizin miktarını belirliyor. Risk eğer yüksekse, bugün Yunanistan'da risk yüksek olduğu için faiz oranlarını yükseltiyorlar. Filan yerde düşük olduğu için faiz oranları düşüyor. Ve dolayısıyla risk kendisi bir tehlikedir. Tehlike, riskin Türkçedeki karşılığı tehlike. Yani basitçe şöyle biraz örneklendirelim. Bir sokak düşünün. Mesela geçen hafta yurt dışındaydım. Gerçekten yani çok dikkatimi çekti. Belçika'da, orada da epey de Türk kardeşlerimiz vardı. Sağ olsunlar, orada bizi ağırladılar. Genelde Türklerin yaşadığı böyle büyük bir mahalle. Yani kapıları, pencereleri pima penden böyle dokunsan açılacak kadar. Hiç demir falan filan yok. Vallahi dedim helal olsun size. Yani takdir ettim gerçekten. Risk yok. Ama düşünün ki, hani benzetmekte hata olmasın, belki kırılanlar olmasın ama sadece örnek kabilinden söylüyorum. Bir pencere demir doğraması yapan bir kişi oraya bir köşeye bir şey açtığını, bir dükkan açtı. Ya hiç de iş yok. En iyisi bir yalandan birkaç tane pencereyi gece birisi bir yoklasın hırsızlık numarasıyla. Herkes gelir hemen demir yaptırmaya başlar. Neden? Risk sıfırdı, riski biraz yükseltti. Riski yükselttikçe değeri artıyor. Fiyatı artıyor. İşte faiz de bu. Risk olmadığı zaman faizler iniyor, sıfıra iniyor. Riskin ticari bir meta olarak kullanılması işte bugünkü kapitalist sistemin zaten temel omurgalarından birisi. Ve bu kullanılarak devletler yıkılıyor, devletler kuruluyor. Paraları birine, diyelim ki parayı birden aktarıyorlar bir ülkeye. Orada Allah millet bayram ediyor. Ama parayı bir çekiyor istediği an, para gitti falan derken risk yükseliyor. İşte o zaman daha fazla yüksek faizle diyor, gel sana borç vereyim diyor. İşte şimdi son günlerde gazeteleri falan okursanız, efendim faiz lobisi şöyle yaptı, böyle yaptı. Son zamanlarda Türkiye'de de gündemde. Dolayısıyla peki ne oluyor? Asıl mesele şu. Faiz para ile, yani para babası bir şekilde paraya sahip olan insanla ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkiyi koparıyor. Paraya hükmeden kişi adeta parazit gibi kendi malını başkalarının sırtına zerk ederek oralardan besleniyor. Onun için o geçen haftaki hocamızın okuduğu ayet-i kerimede وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللّٰهِ. Yani faizcilerin tavrını Allah Teala çok güzel orada açıklıyor. Yani şunu düşünün, şu Fatih Hoca'nın malları, mal varlığı. Diyor ki Allah Teala, faize, başkasının malı içerisinde faize faizli olarak verdiğiniz mal, ben de faiz hocanın Fatih hocanın malı içerisinde artsın diye, başkasının malı içerisinde artsın diye faiz düşüncesiyle verdiğiniz mal gerçek anlamda artmaz diyor Allah Teala. Dolayısıyla faizcinin mantığı ne? Ben parayı buraya koyuyorum, bunun malının içine, ben bu tarafta duruyorum. Bu çalıştırsın, uğraşsın, didinsin, gayret etsin. Benim malım onun parası, onun malı içerisinde artsın. Daha sonra gidip ondan alayım. Peki ne oluyor? Ben hiç o batmış, çıkmış, iyi çalışmış, kötü çalışmış, Helal yapmış, haram yapmış, hiç beni ilgilendirmiyor. Bir, bu 28 Şubat dönemindeydi. O zamanların, o zamandan daha önceki dönemin meşhur bir kulüp başkanı vardı. İsmi çok meşhur ama ismini vermeye gerek yok. Onunla bir röportaj yapılmıştı gazetelerin birinde o zamanlar. Diyor ki, ne iş yapıyorsunuz diye soruyor gazeteci. Vallahi diyor, hiçbir şey yapmıyorum. Hayırdır, ne demek hiçbir şey yapmıyorum? Diyor ki, binlerce diyor işçim vardı diyor. Deri fabrikalarım vardı. Orta Asya'dan deri getiriyordum, işliyordum. Bunu işte Avrupa'ya satıyordum. Bir baktım ki kim bunlarla uğraşacak? Bunun vergisi, harcı, borcu, uğraşısı. En iyisi diyor, sattım fabrikaları, her şeyi sattım. Paramı koydum bankaya, şimdi faizini yiyor. Şimdi bu adam, bunu söyleyen, bu röportajı veren şahıs, çok ünlü, çok önemli bir kulübün başkanı, artı çok önemli bir tüccar idi. Şimdi düşünün ki bu insan, bakın diyor ki, Orta Asya'dan deri getiriyordum, burada işliyordum, Avrupa'ya satıyordum. Şimdi düşünün ki onun bankaya koyduğu parayı belki de hiç köyünden çıkmamış bir vatandaş, köydeki bir vatandaş alıyor. Efendim ineğini besleyecek, tarlasını ekecek, traktörünü alacak. Ve ya şimdi bir köyünden çıkmamış bir adamla, o adamın onun parasını değerlendirmesiyle, onun değeri ile dünyayı elinde oynatan bir adamın o parayı değerlendirmesi aynı mıdır? İnsanlık açısından, insanlığın yararı açısından aynı değildir. Ya ne yapıyor işte para şey faiz insanoğlunu ekonomiden soğutuyor. Koparıyor, iktisadi faaliyetlerden koparıyor. Ve en önemlisi de işte az önce ifade ettiğimiz gibi riski bir ticari meta olarak kullanma mantığını insanlara öğretiyor. Ve sonuçta bugün dünya üzerinde ekonomik krizlerin işte temel sebebi de bu faiz. Bakınız geçen yıl, yani 2008'de Amerika'da bir kriz patladı. Bu Amerika'daki, Amerikan 1818'den itibaren Amerikan tarihindeki 10. kriz. Geçen de bir kitap okudum. Her 20'şer yılda bir kriz olmuş. Neden? Çünkü o mantık devam ettiği için. Peki ne oluyor? İnsanlar psikolojik bunalıma giriyor, aileler dağılıyor. Her türlü insan dinini de, ahlakını da, her şeyin haysiyetini de, şerefini de kaybediyor. Onun için Allah Teala faizle ilgili ayetlerde diyor ki, her kim ki faizcilik yaparsa bilsin ki, yani faizle ilgili emirler geldikten sonra bundan terk etmezse, bunu terk etmezse, fe'zenu biharbin minallahi ve rasuli. Allah ve Resulü ile harp halindedir. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir günahla ilgili böyle bir ifade yoktur. Çünkü bütün günahların anasıdır faizcilik. İnsan hırsızlığı birçoğu bundan dolayı yapar. İnsan namusunu, haysiyetini, şerefini, şunu bunu bu sıkıntıdan, ekonomik sıkıntıdan dolayı yapar. İnsanlar, devletler birbirlerine savaşı ekonomik sebeplerle yaparlar. Dolayısıyla hepsinin temelinde bu tür ekonomik anlamda insanları sömürü mantığı yatıyor da onun için Allah Teala bu kadar ağır bir şekilde ifade ediyor ki Peygamber Efendimizin de hadislerinde benzer hadisler vardır. Çok ağır faizcilik yapanları telin eden çok ağır içerikli hadisleri vardır. Diyelim ve bu faslı böylece bitirelim.